Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. Sizleri TGDT FM İstanbul stüdyolarından selamlıyoruz. Hepinize iyi günler dileriz. Evet, her hafta bu saatlerde aşağı yukarı sizlere ulaşmaya çalışan Hatıralar programının bir yenisinde sizlerle beraberiz ve bu beraberliğin mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli dinleyiciler, 1910 yılında neşredilen Resimli Kitap adlı bir mecmuanın Mart sayısında Eftalettin Bey imzalı bir hatıra var. 200 sene evvel İstanbul'un Edirne Kapı taraflarında hayat nasıldı? Evet, bu suali soruyor ve bu sualle alakalı bir takım hatıraları bizlere naklediyor Eftalettin Bey. Şimdi ona kulak verelim. Toplantıdaydık. Konuşmalar bir aralık tarihe dönüştü. Tarihin ehemmiyeti üzerinde durulurken, madem ki insan ömrü mahduttur, geleceğe doğru uzatılamıyor, öyleyse geçmiş zamana doğru uzatmaya çalışmalı. İnsan tarih okudukça, geçmişte yaşamış milletlerin, insan toplulukların hallerini, onların nasıl yaşadıklarını, adetlerini, geçim şartlarını, hislerini, tutkularını öğrenir. Böylece onlarla beraber yaşıyormuş gibi ta insanlığın ilk zamanlarına kadar gitmek mümkün olur. İşte insan ömrünü tarih sayesinde geriye doğru uzatmak bu demektir demiştim. Hazır bulunanlardan bir zat demek ki cetlerimizin de kendi yaşadıkları zamanlarda hayatlarının nasıl geçtiği öğrenilerek Osmanlı ailesinin ilk babalarıyla son evlatlarını buluşturmak mümkün olacaktır dedi. Evet dedim. Eski yaşayış tarzımızı, milli adetlerimizi, belki topluluk halindeki temayüllerimizi, hislerimizi, terbiyemizi, bilgilerimizi, kısacası maziye dair olan her şeyimizi bilecek olursak bu dediğiniz olur dedim. Dinleyiciler arasından bir ses iyama dedi, onlara dair ne biliyorsunuz ki diye sordu. Bu hiç beklenmedik itirazı reddetmek için hazırlandım. Kızmıştım, sert bir cevap verecektim. Bu bahse dair elimizdeki vasıtaların, kaynakların, bilgilerin azlığına rağmen her şeyi biliyoruz diyecektim. Tam o tarafa döndüğüm sırada uzun süren ömrü boyunca dünyada olup bitenleri seyretmekten yorgun düşmüş, hayli gün görmüş bir bakışın bana döndüğünü hissettim. Hepimizce sayılan bu ihtiyar bizim bir yakınımızın büyük babası, nurlu ve güleç yüzünü bana çevirmişti. Bakışlarımız karşılaşınca sözüne devam etti. Evet, ne biliyorsunuz dedi. Hem de ne öğrenebiliriz? Bir çevrede yaşamadan o çevrede yaşayanların hayatlarını öğrenmek nasıl olabilir? Mesela Yeniçeriliğin kaldırıldığını okursunuz. Ama biliyor musunuz ki o vaka cereyan ederken nasıl hisler yaşanmış, nasıl tereddütler geçirilmiş? Bunları bilebiliyor musunuz? Bunları görmeden bilmek kabil değildir. Ben o zaman gençtim. Büyük dedemin Hotin kavgasında kendini yaralayan bir Rus süvarisinden ele geçirdiği savatlı bir kılıcı takınarak sancak altına gitmiştim. Bizi Mısırlı Ali Bey kolu ile Et Meydanı kışlasına sevk ettiler. Horhordan aşağı doğru indik. Kışlayı topa tutacaklardı. Ağa Hüseyin Paşa, Numan Ağa hep askerle orada idiler. İki top koymuşlardı. Birinin başında duran kumbaracı ustası topu bir türlü ateşleyemiyor, tereddüt ediyordu. Sol elinde kese delmeye mahsus biz, sağ elinde yanar fitil ile topa yaklaşıp çekiliyordu. İbrahim Ağa'nın heybetli sesiyle ne korkuyorsun be? Ver bana da önce ben ateşleyeyim diye bağırdığını, herifi göğsünden iterek elinden yanarı alıp da fünyeye yaklaştırdığını, topun patladığını, gök duman içinde kaldığımızı, yanımızdaki bir evin camlarının kırıldığını, kışla kapısının bir kanadının önünde duran ahaliden birkaç kişiyle beraber devrildiğini hala görüp işitiyorum gibi geliyor. Bunları görmeden bilmek nasıl mümkün olabilir? Evet, ihtiyarın saygıdeğer yüzündeki ciddiyet hiddetimi unutturdu. İtirazı reddetmekten vazgeçtim. Bahsi daha derinleştirmekte fayda gördüm. İşte dedim, bizim tarihte gerçekleri bulmamıza yardım eder bu türlü açıklamalar. Anlattığınız vakadaki tereddütlerin sebepleri tarih kitaplarına geçmiştir. O zamana kadar halk Yeniçeri taraflısıyken adım adım bu fikirden vazgeçmiştir. Yersiz davranışlarıyla gerçekten hükümetin başına bela kesilmiş olan Yeniçeri'nin kalkmasında nasıl hizmet edildiğini kitaplardan okuruz. Mesela Sultanahmet Meydanı'nın o günlerde hınca hınç halini, ahalinin düşündüklerini, söylenen lafları öğrendikçe sanki biz de onlarlaymışız gibi oluruz. Fakat herhalde bu maksadı temin edecek şekilde etraflı bir surette yazılmış vakai nameleri bulmak, bunları dikkatle izlemek lazımdır. Sözüm bitince muhterem ihtiyarın beyaz saçlarla süslü temiz alnında buruşukluklar çoğaldı. Düşünmekte olduğu daha çok belirdi. Evet dedi, doğrudur. Fakat hadiselerin bütün teferruatı tespit edilmemiştir. Okuyup öğrenecekleriniz en azından bir takım bölüm pörçük hatıralardır. Yoksa her şey yazılmamıştır. Aradıklarınızı bulamazsınız, okuyamazsınız dedi. Doğru dedim, tarihin bu noksan tarafını biliyorum. Ama şu düşünceleri ileri sürebilen gün görmüş ihtiyarın kendi hayatı boyunca gördüklerinden faydalanmak ümidiyle sordum. Herhalde sizin de ömrünüz boyunca gördüğünüz vakaların teferruatına dair hatıralarınız olmalıdır. Mutlaka eski devirlerin bize ulaşamamış vakalarının bilmediğimiz taraflarını siz biliyorsunuzdur dedi. Belki diye cevap verdi. Biraz nazlı olsa bile ısrar edersem söyletebilecektim. Artık bu zatı bir canlı tarih sayıyordum. Hazır bulunanlar da benimle beraber merak ve sabırsızlık gösteriyorlardı. Her taraftan ısrarlar çoğalınca ihtiyarın heybetli yüzünde gülümsemeyle karışık bir gurur peyda oldu. Kehribar ağızlıktan bir iki nefes çekip sigarasını tabloya koyduktan sonra eline aldığı tesbihi sallamaya başladı. Evet dedi, anlatılarak babadan oğula geçen rivayetlerde mutlaka bir miktar mübalağa vardır ama tabiilik de vardır. Hele o rivayetler arasında bütün bütün efsane cinsinden olanı da bulunur ama bunları ortaya koymuş olan milletlerin istidatları ve tabiatları icabı saymak gerekir. Hatırımda bu türlü efsanelerden bazıları kalmıştır ki çoğu hisleri, hayalleri, hayatı tasvir eder. Bunlar öteden beri dilden dile nakledilmiştir. Benden evvel yaşayıp benim çocukluğumda ihtiyar olarak gördüğüm kimselerin kendi zamanlarında geçen vakalardan, onların da kendilerinden evvelki devrede yaşamış olanlardan işittikleri vakalardan bana anlattıkları vardı. Benim de kendi bir asırlık hayatımda gördüğüm vakalar hayli çoktur dedi. bağlanırken muhterem ihtiyarın tarih bakımından ehemmiyeti gözümüzde büsbütün arttı. Sözünü ettiği hadiselerden birkaçını bize anlatmasında ısrar ettik. Gerçi aslında meşhur vakaları biz de az çok biliyorduk. Ancak kendi zamanının çevresine, o devredeki yaşayış ve ruh halleri etrafında vereceği bilgiler bize daha mühimdi. Neleri anlatmasını istediğimizi o da fark etti. Yaşlılığın verdiği bir yumuşaklık içinde, evet çocuklar, sizi arayıp da kendi kendinize bulamayacağınız bir hikaye anlatayım. Bakalım ben gençliğime ait bir zamanı, yaşadığım çevreyi size etraflı bir şekilde açıklayabilecek miyim dedi. Hepimizin gözleri dört açılmıştı. İhtiyar, temiz İstanbul Türkçesiyle söze başladı. İstanbul'un o zamanki halini sizler bilmezsiniz. Sokakların darlığından, cumbalı evlerin, saçakların birbirine değmesinden ortaya öyle garip bir manzara çıkardı ki, gözle görülmezse inanılmaz. Söylenenlerin mübalağa olduğu sanılır. Ama iyi biliniz ki, mesela Hocapaşa'da bir adamın penceresi önüne koyduğu saksılarında rüzgardan yapraklar kımıldanırsa, Mevla Karadenizlilerin yardımcısı olsun, galiba fırtına var demesi. Sokaklardan bir araba gelince karşıdan gelen arabanın geçememesi şehrin o zamanki halini gösterir bir hakiki vakadır. Şehirde en geniş yerleri meydanlarla, cami avluları ve ücra yerlerdeki boş arsalarla bostanlardı. Ücra yerler deyince şimdiki hale göre şehrin kale civarına yakın mahalleler akla gelmesin. O zamanlar bu tamamıyla tersineydi. Bir şehrin en mamur, en kalabalık yerleri şehrin giriş kısımlarıyla oralara yakın olması lazım gelen ticaret yerleridir. İstanbul'da ise hem denizden hem de karadan mal girdiği için giriş yerleri dağınıktır. Bugün şehrin gerek denizden gerek karadan giriş yerleri birbirleriyle birleşmiş gibidir. Liman ve istasyon civarı giriş sayılıyor. Halbuki 100 sene öncesine bakarsak, yani 1800'lerin başını kastediyor, hal böyle değildi. O zaman denizden mal şehre liman civarından, karadan ise şehrin kara tarafındaki kapılardan girerdi. Böyle büyük muntazam vapurlar henüz yeryüzünde yaygın değildi. Deniz ticareti yelkenlilerle yapılırdı. O zamanlar karadan giren mallar İstanbul deniz kıyısında bulunmakla beraber yine denizden gelenlerden fazlaydı. Rumeli treni henüz yoktu. Nakliyat kervanlar, arabalar, hayvanlarla yapılırdı. Kale kapıları sürekli geliş gidişlerle son derece işlek yerlerdi. Bugünün en mamur gördüğümüz mahalleleri o zamanın ücra yerleriydi. Şimdi harap gördüğümüz kale civarındaki mahalleler ise şehrin en mamur yerleriydi. Bununla beraber liman civarı da denizden gelen mallar dolayısıyla ticaret alanları olmuştu. Şehrin kale civarında hala harabelerini gördüğümüz bazı büyük binalar o semtlerin zamanındaki kıymet ve itibarına delalet eder. Çünkü şehir şimdiki gibi her tarafa dağılmış olmadığı için bütün zenginlikler buralara yığılıyordu. Kale kapıları civarı birer pazar yeriydi. Birer çarşı halindeydi. Etrafı da o nispette itibarda bulunuyordu. Bütün Rumeli'nin her tarafından, ta Bender'den, Akkerman'dan, Vidin'den, Belgrad'dan, Bosna'dan, Yanya'dan, Mora'dan, Selanik'ten İstanbul'a gelen mallar, yolcular, hülasa her şey karadan gelerek kale kapılarından şehre girerlerdi. Ama bu kapıların en işlek olanı, hemen hepsi Rumeli'ne giden gelenlerin geçtiği yer olması bakımından Edirne kapısıydı. Kale kapısının iç tarafından Çukurbostan'a gelinceye kadar olan yolun iki tarafı güzel dükkanlarla süslüydü. Bu dükkanların çoğu kepenkleri sert renklerle boyanmış kahve dükkanlarıydı. Aralarında saraç, nalbant, silahçı, mutaf gibi, mutaf keçeci demektir, daha ziyade hayvan takımları, dikip satar mutaf denilen esnaf. Bu gibi yolculara mahsus mallarla dolu dükkanlar vardı burada. Çarşılar sokak işlerine doğru uzanırdı. Bir yolcu saraçlardan aldığı at takımlarından eksiği varsa onları da yola çıkmadan buradan tamamlar, başka ihtiyaçlarını da buradan temin ederdi. At takımlarının gümüş süslerini, silahların altın nişanlarını, gümüş kakmalarını tamir edecek kuyumcular bile burada mevcuttu. Bugün memur, tüccar, seyyah, kısacası her sınıf yolcudan istasyonlarda nasıl büyük kalabalıklar oluyorsa, o zamanlar da bu geçiş yerleri öyle kalabalıktı. Çünkü payitahtın geleni gideni hep buradan geçerdi. Yolum düştükçe Mihrimah Sultan Camii'ne gider, dükkanların üzerinden yola bakan harem avlusu seddinde otururdum. Gelen, giden, geçen, kalanlardan her biri bir alemdi. Seyrederdim. Altı bölük halkından alaca bayraklı bir sipahinin boynundan aşağı avara takılmış eğri kılıncının hamailine mesela püskül taktırmak için atından inerek sol koluna taktığı yedek dizginiyle hayvanını çeke çeke bir saraç dükkanına yaklaşması mesela. Altı bölük halkı demek. Şimdi Yeniçerilerin hassa askerlerinin bir kere süvari olanlarına sipah veya sipahi denirdi. Bunların altı bölüğü vardı. Altı bölük denince sipahiler anlaşılıyor. Bölüklerin ikişer ikişer isimleri vardı. Al bayrak, sarı bayrak, alaca bayraktı bunlar. Her ne kadar Hicri 1100 tarihinden yani 1688 tarihinden sonra bu sipahi tayfasının çok ehemmiyeti kalmamış ise de ocakları resmen kaldırılmadığı için bunların askerleri hala mevcuttu. Bazen bunlardan birkaç kişi birleşir meydanda konuşurlardı. Süvarisiz kalan atların kazan üzengilerinin zahme kayışları üzerinde iki yana sallanmaları da ayrıca görmeye değerdi. İşte oturduğum setten bunları seyrederdim. Diğer taraftan uzunca gidecek yolculardan 20-30 kişinin bir seyahat kafilesi teşkil ederek al, kır, doru, kula gibi muhtelif tonda atlarıyla oraya gelip kimi atının nanına baktırmak, kimi yedek mekkaresine yular almak, kimi yol nevalesinden bir eksiğini tamamlayıp da heybesini yetiştirmek için durdukları sırada bunların sıkma yol tozluklarını, sarı çizmelerini, bellerindeki silahlıktan görülen kuburların gümüşlü kundaklarını, omuzlarındaki İstanbul kari veya yer göğü yapısı, çekirge çakmaklı tüfeklerini seyretmek. Göz okşayan bir temaşa idi. Biraz sonra öteki sipahilerin işi bitip de yola düzüldükleri zaman kahvelerden çıkan bir tanıdıklarıyla birleşip halleşerek görüşmek için sol taraflarına tek üzengi üzerine eğilip görüştükten sonra atlarını mahmuzlayıp seyirtmeleri, Leventlik adetinden olarak birkaç elde silah ata ata gidişleri görmeye değerdi. O sırada diğer yolcuların da işleri bitip atlandıktan sonra gurbete çıkmak veya sılaya dönmek gibi hallerin hissiyatı içinde kiminin memnun, kiminin mahzun uğurlayıcılarıyla vedalaşmalarını seyretmek apayrı bir alem idi. Derken şehre gelen bir yolcu kafilesi veya hizmetten izinli olarak şehre dönmüş birkaç sınır boyu delikanlısı yorgun atlarıyla, rüzgardan, güneşten kararmış yüzleriyle kapıdan girer meydanlığı doldururdu. Bazen bunları develerden müteşekkil bir kervan takip eder, manzara değişirdi. Yeni gelenler dinlenmek için atlarından inerlerdi. Kahvelerden birine sıralanırlardı. Yorgun atlar başlarını dizginlerinin ellerinde olan sahiplerinin önünde eğerek düşünürlerdi. Gelenler de yolun verdiği yorgunluğu bir fincan kahveyle az çok giderdikten sonra gidecekleri köşelere varmak için acele ederlerdi. Bu yolcu kafileleri arasında tekmil vücutlarıyla cara bürünmelerinden veya başlıklarındaki beyaz dülbent salgılarından dolayı erkeklerden ayrılan kadın süvari yolcular da vardı. Öbür gelip geçenleri ve oranın yerli ahalisini de bunlara katınca panorama tamamlanırdı. Şu anlattığım hal oranın her zamanki manzarası olduğu için şehir halkı Edirne Kapı'yı bir seyir yeri haline getirmişti. Nitekim tatil günleri kalabalık artardı. Orası adeta bir gezinti yeri halini alırdı. Öyle günlerde hocalardan, devlet memurlarından, hademelerden, ulemadan, esnaftan, yeniçerilerden, sipahilerden, tüccarlardan, bostancılardan, kısacası ahalinin her sınıfından birçok adam orada toplanırdı. Hatta bunlar yalnız o civar halkından değil, uzak yerlerden bile gelirlerdi. Cuma namazını Fatih'te kılanlar yavaş yavaş bu havaliye yaklaşırlardı. Mihrimah Sultan Camii'nde de namaz bitmiş olur, hep birleşirler, kalabalık artar, yolun iki tarafındaki kahveler dolardı. Osmanlıların mimarlık zevkine göre gayet geniş ve havalı olan bu dükkanların hemen çoğunda fıskiyeli havuzlar, sedirler, şadırvanlar vardı. Kenar sedirlerde sınıfına göre türlü halk toplanırdı. Gençler ihtiyarlardan ayrı otururlardı. Bazen de her sınıf, yani esnaf, tüccar veya esnaftan bir sınıfa mensup olan mesela hurmacı, yorgancı esnafı ayrı ayrı topluluklar teşkil ederlerdi. Gerek esnaf, gerek öbür sınıflar kıyafetleriyle birbirlerinden ayrılırlardı. Kıyafetin en büyük farkı kavuklardaydı. Başa giyilen şeyler o asırda ta padişahların giydiği kavuktan, halktan en basit bir sınıfın giydiği kavuğa varıncaya kadar türlü türlü isimlerde ve biçimlerdeydi. Horasani Destar, Takke, Yusufi, Düzkaş, Mevlevi, Selimi, Örfi, Kallavi, Paşai, Elfi, Kalafat, Katibi, Mollai, Kafes, Mücevveze, Kalensüve, Yelken, Barata, Keveze, Üsküf, Kalıp, Tas, Serdengeçti, Kalpak, Yürek, Külah, Araki, bunlar en tanınmış başlıkların isimleriydi. Bunlara sarılan sarıkların da şekline ve tarzına göre isimleri başka başka olurdu. Çatal, çifte çatal, mukdim, silah şori, taylasan, katibi, kafesi, perişan, dağdağan, tuğlaka, zaimi, haymi gibi isimler meşhur sarık nevileriydi. Bundan başka dikişinin biçimi, iğne atılışı, kavuğu ve sarığı değiştirebilirdi. Bir kavuğun üzerindeki sarığın değiştirilmesi yahut hususi bir alamet eklenmesi yeni bir başlık vücuda getirebilirdi. Böylece lüzumu kadar çeşitlendirilmiş olan başlıklar her sınıf halkın sınıfına ve memuriyetteki derecesine göre kendilerine mahsus üniformalar olmasını temin etmişti. Bununla beraber alay günlerinde giyilen kıyafetle bayağı günlerde giyilen kıyafet de bir değildi. Adi günlerde herkes kendi sınıfının kıyafetine pek aykırı olmamak şartıyla istediğini giyebilirdi. Cuma günleri herkesin mümkün olduğu kadar temiz ve adete uyarak giyinmesi lazımdı. Elbiselerin çeşitleri vardı. Kapanca veya kapani, kaftan, kerrake, biniş, hırka, hayderi, kaput, efendim cübbe, kontoş, ferace, dolama, pırpırı, okçuoğlu, üstufe, anteri, minten, cepken, serhatli, orta kuşak, potur, don, zıbın, şalvar, yelek böyle ilanihayı giderdi elbiseler. Murat sağından ta adi sahtiyana varıncaya kadar da meyambentler, kemerler bu teferruattan sayılıyordu. Papuçlar, serhatlik, yemeni, kalçın, çizme, tozluk, kotar, mest, dolak, çarık, artık neyse çeşit çeşit papuçlar var. Orada Edirne Kapı Çarşısı'ndaki kalabalık her sınıf ahaliden toplanmış olduğuna göre kıyafetlerin her türlüsüne burada rastlanırdı. Edirne Kapı'da toplanan kalabalıktan bir kısmı gezintiyi uzatmak, tatil gününü daha eğlenceli geçirmek için kaleden dışarı çıkıp kırlara yayıldıkları gibi işlerinden keyiflenmek isteyenler Ayvansaray'a, daha ağırbaşlı olanları otakçılar yolundan Eyüp'e giderler, türbe ziyaret ederler, Eyüp bahçelerinde vakit geçirirlerdi. O havalide en itibarlı yer Terazici Başı kahvesiydi. Bu kahvehane savakları geçince rastlanan yüksekçe bir yerde yapılmıştı. Çok zaman ileri gelen büyüklerin ve hoş sohbet kimselerin toplantı yeriydi. Kahvehanenin yapılışı o zamanki Osmanlı mimarisinin bütün zevkini, bütün güzelliklerini bir araya toplamıştı. Böyle bir binaya yakışır haldeydi. Geniş kepenkleri, uzun saçakları, her tarafı açık enli pencereleri, etrafının dış pikeleri, mermer döşeli dış sediriyle göze muazzam bir kafes gibi görünürdü. Bu kahvehane aslında 8 köşeli bir bina olmakla beraber uzunlamasına yapılmış olan asıl kahvenin içinden sona doğru birkaç ayak merdivenle çıkılır şirvanlı köşkleri vardı. Ayrıca bazı yerleri mermer, bazı yerleri renkli tuğla döşeli olan sofanın ortasında 5 fıskiyeli, 3 kat selsebirli bir mermer havuz. Havuzdan 10'ar adım uzakta yerden yüksekçe yapılmış kenara oymalı trabzanla korunmuş iki bölme. Kenardaki kahve ocağının kenarları, dış duvarların da sarılarını kaplayan renk renk çinilerle bezeliydi. Koyu güvez boyalı tavan oymalarını kaplayan yaldızlar, her tarafı süsleyen sert ve çil renkler arasında başka bir hoşluk ve boşluk meydana getirirdi. Ocağın yanında bulunan sedirin bir kenarındaki cevizden yapılmış tezgah ile piş tahta ve kutni minder kahveyi işleten Salih Usta'nın geriydi. Kızıl takke üzerine sarılmış perişan destarı, sarığı, gedik ustalarının kıyafetine pek uymazdı. Yani kahveci esnafının kıyafetine pek uymazdı ama zarafetine diyecek yoktu. Bu kavuğun tıraşlı baş üzerinde duruşu Salih Usta'nın şahsına mahsus bir şeydi. Çember sakalıyla ince bıyıkları yüzüne başka bir güzellik verirdi. Kırmızı papuçları peykenin önünde çevrili dururdu. Koyu renkli, şaldan yapılmış, ağsız bir şalvar giyerdi. Onun üzerine bir şal kuşak kuşanırdı. Arasında yeşim saplı bir surani, kaytan düğmelerle sıkılmış, şeddari bir mintan, eski tabirle nimten üzerine renkli bir kerrake, yani hırka, severek giydiği kılıklardandı. Oturduğu yerden hizmet görenlere kumanda etmeyi çok severdi. Etekleri yanlarına sokulmuş, altı parmak anterili, o zamanki tabirle entarili, ayakları sahtiyan keçi derisinden ince yemenili, kolları sıvanmış kahve tabileri, yani garsonlar, pervane gibi ortada dolaşıp hizmet ederlerdi. Kahvenin her tarafında kendi seçtikleri yerlerde oturan müşteriler zaten oranın yabancısı değildiler. Çini kaseler, takımları kıymetli yasemin, kiraz, kamış, zeytin, tütün çubukları her müşterinin itibarına göre ayarlanarak verilirdi. Burada toplananların başlıca işi hususi bir sohbeti veya hikaye anlatan birini dinlemekti. Ara sıra buraya güzel sanatlar erbabından gelenler olurdu. Herkes onları dinlerdi. Şairler, müzisyenler. Böylece geçen her bir saatten sonra kalabalık gitgide azalır. Çelebi, esnaf ve diğer sınıfların ağırbaşlıları yavaş yavaş çekilir giderlerdi. Fakat akşama doğru ayak takımından bazıları, hatta bazıları sarhoş, acı kahve içmek için gelirlerdi. Ama bunlardan korunmak gerektiği için kahve vaktinden önce kapanırdı. Kepenkler indikten sonra geniş saçakların altı muhafazalıca bir yer olduğu için keyif ehli bir takım insanlar sahipsiz olan bu alanda köçek oynatarak eğlenirlerdi. Fakat bu hali çoğu zaman kavga takip ederdi. Ve o zaman da pek bol olan bıçak oyunu bu faslı sona erdirirdi. Söz buraya gelince canlı tarihimizin halinde bir yorgunluk belirdi. Artık yoruldum dedi. Konuşmalarına bir son vermek istiyordu. Başka zaman yine anlatacağını vaat etti. İşte dedi. Terazeci başı kahvesi böyle. İstanbul'un en meşhur kahvesiydi. Sultan 3. Mustafa devrinde yapılmış bir bina olduğunu söylerler. Hatta Sadrazam Koca Ragıp Paşa bile burasını pek severmiş. Ara sıra tebdili kıyafetle gelir otururmuş. Sonraları birkaç kere tamir gördü bu bina. Sultan Mahmud'un saltanat devrinin ilk zamanlarında bir gece yandı. Kalyoncu olduklarından şüphe edilen kimseler tarafından tutuşturulduğu rivayet edildi. Salih Usta'nın çapkın bir yeğeni vardı. Onun da bu işte parmağı varmış denildi. Sonradan orada bu binanın yerini tutacak bir bina yapmaya çalıştılar ama rağbet görmedi. Evet, sohbet bitmişti. Tarihimizde yaşanmış devirlerden birini canlandıran nefis bir tablo seyretmiştik, diyor Eftalettin Bey. Evet, Eftalettin Bey yaşlı İstanbulluyu konuşturdu. Edirne Kapı'nın bundan 200 sene önceki halini bize tasvir etti. Madem o yoruldu ve konuşmalarına son vermek istiyor, biz de programımıza son verelim. Evet değerli dinleyiciler, Hatıralar programı bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka programda radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.